Ayrım 27, sayfa 247. Briefing salonundakiler bakıştılar ama kimseden ses çıkmadı. Müdür birden Mahmut'a dönerek sordu. Şu raporunda bahsettiğin kız ne oldu? İngiliz grubu onunla temas kurdular efendim. Higgins kendini bir yazar diye tanıtmış ve kızdan şehri gezdirmesi, mihmandarlık etmesi için yardım istemiş. Kemal Başar şaşırmış gibi Mahmut'a baktı. Kızın temiz olduğunu yazmışsın raporunda, doğru mu? Evet efendim, araştırdık. Tam bir amatör. Fakat çok korkuyorum. Çok doğal. Ama bana biraz tuhaf geldi. Higgins ve adamı o kızdan nasıl bir yarar umabilirler ki? Bekleyip göreceğiz müdür bey. Kemal Başar kısa bir duraklamadan sonra saatine baktı. Toplantı bitti arkadaşlar, diye mırıldandı. Saat kaç olursa olsun Erol'den bir haber gelince beni haberdar edin. Basamakları inerken hafif mırıltılar duyuyordu Erol. Önce ne olduğunu anlayamadı. Hatta iki kişi arasında geçen konuşma sandı, daha da irkildi. Fakat kulağına akseden sesi daha sonra bir türküye benzetti. Hala sesin sahibini bulunduğu yerden göremiyordu. Vay canına, diye geçirdi içinden. Herif ne kadar da pervasızdı. Sabaha karşı gecenin bu ilerlemiş saatinde rahatlıkla türkü mırıldanıyordu. Bulunduğu yer tipik bir bodrumdu. Az ilerisine aşağı aksettiği yerde kapısı açık bir oda vardı. Durdu ve kulaklarını dikerek bekledi. Kulağına akseden sesleri anlamaya çalıştı. Bir dolap kapısının kapanmasına benzer ses işitti. Sonra da sanki metal bir nesne yerde sürüklenirmiş gibi tiz bir ses daha duydu. Odadan sızan ışığın aydınlattığı zemine baktı. Betondu. Nefesini tuttu. Her kim ise artık bu herifle tanışmanın zamanı gelmişti. Başına dikkatle uzattı ve içeriye bir göz attı. Dağınık bir odaydı. Yan tarafta üstü henüz düzenlenmemiş ufak bir somya, tepede çıplak bir ampul, yerlerde kümelenmiş halatlar, irili ufaklı kutular, motor yağı tekneleri, dağınık İngiliz anahtarları, olta takımları duruyordu. Adamın sırtı Erol'a dönüktü. Henüz kendisini görmemişti. Ayağında uzun sarı lastik balıkçı çizmeleri vardı. Kalın bir kazak giymiş olan adam kel kafalıydı. Ajan onun Sergei Dunayev olmadığını ilk bakışta anladı. Zaten onunla karşılaşmayacağını da tahmin ediyordu. Ama şimdi eline geçen bu fırsatı iyi değerlendirecekti. Tam zamanıydı. Birden odaya daldı ve silahını adama yönelterek "Kımıldama!" diye bağırdı. Adam boş bulunmuştu. Sıçrayarak geri döndü. Bir süre karşısında duran eli silahlı adama baktı. Ama ürküntüsü eli silahlı bir adamla odasında karşılaşmaktan çok boş bulunmasından kaynaklanır gibiydi. Nitekim kısa sürede ufak kara gözlerinde bir hiddet belirtisi oluştu. Sanki tehdit edilen o değilmiş gibi. "Ulan sen de kimsin?" diye homurdandı. Diline bakılırsa akıcı bir İstanbul şivesiydi. Erol, karşısındaki adamın Albatros'u kullanan Salih Reis adlı kaptan olduğunu anladı. "Kes sesini!" diye bağırdı. Fakat kel kafalı tıknaz adam zorlu birine benziyordu. Erol'un gözünü yönelttiği silahtan hiç etkilenmiş bir hali yoktu. Dik dik ajana bakmaya devam etti. "Ulan Deyus!" diye homurdandı. "Yoksa buraya hırsızlık yapmaya mı geldin? O elindeki silahı alıp münasip bir yerine sokmadan defolup git buradan. Yoksa seni doğduğuna pişman ederim. Anladın mı beni?" İçinden "Vay be, gerçekten de cesur adammış," diye geçirdi Erol. Elindeki tabancaya rağmen kaptan da en ufak silmiş veya paniğe kapılmış bir tavır görememişti. Erol 85 kiloydu ve halen aktif olarak teşkilatın spor salonunda boks yapardı. Kaptanı etkisiz hale getirmek sorun değildi. Ama niyeti en azından ağzından bir şeyler kapmaktı. Ani bir kararla tabancanın emniyetini kapatıp beline sıkıştırdı. Adamın yumuşacağını sanmıştı ama tamamen aksi oldu. Hırsız sandığı bu beklenmedik zerçinin korktuğunu sanan kaptan ağır ağır her an üzerine bir hamle yapmak istercesine üzerine geliyordu. "Dur biraz," diye mırıldandı ajan. "Konuşmak istiyorum." "Konuşacağız zaten ama önce hak ettiğin kötüyü benden yedikten sonra." "Sakin ol, niyetim kötü değildi." "Öyle mi? Elinde silahla odama dalacaksın ve niyetin kötü olmayacak ha?" Salih Reis seçimden umulmayacak kadar hızlı bir yumruk salladı. Boks bilgi ve tecrübesi olmasa o yumruğu yiyince 2.80 yere serilebilirdi Erol. Fakat usta bir eskivle eğilerek yumruğun boşa gitmesini sağlamıştı. Homurdanan kaptan önce durakladı, sonra ikinci bir yumruk daha savurdu. Ajan basit bir ayak oyunuyla bu yumruğu da savuşturmuştu. Kaptan hem hiddetlenmiş hem de savurduğu iki yumruktan da rahatlıkla kaçan adam karşısına gururu incinmişti. Ağzında ağır bir küfür yükseldi. Bu kez yumruk savurmayı bırakarak plonjon yapar gibi Erol'ün beline doğru atladı. Genç adam böyle bir hamleye hazırdı. Arenadaki boğa güreşçisinin kırmızı pelerini tutup yana kaçması gibi sol tarafa çekilince kaptan olanca hızıyla yerdeki mukavva kutuların arasında büyük bir gümbürtüyle yuvarlandı. Ses ayyuka çıkmıştı. Aslında Erol bu kadar gürültü ve patırtı olmasını istemiyordu. Düştüğü yerden toparlanıp kalkmaya çalışan adama dönüp bir daha baktı. Sana niyetimin marazı çıkarmak olmadığını söylemiştim. Sadece birkaç sual sormak istiyorum. Anlıyor musun beni? Fakat Salih Reis'in galiba söylediklerini anlamaya pek niyeti yoktu. Yerden fırlar fırlamaz eskisinden daha fazla bir öfkeyle Erol'a saldırdı. Artık Aşa'nın yapacağı bir şey kalmamıştı. Kaptan güçlü, kuvvetli ve cesur biri olabilirdi. Ama dövüş tekniği hakkında hiçbir şey bilmediği aşikardı. Ve günah kendisine gitmişti. Bunca uyarısına rağmen saldırmaktan vazgeçmiyordu. Çok rahat bir sağ direkt çıkardı. Yumruk tam adamın burnunun ortasına isabet etmişti. Önce yerinde bir sallandı, sonra dizleri titreyerek kum çuvalı gibi yere serilip kaldı. Üzgün Derol, bir süre çıplak elle böyle bir yumruk attığı için sızlayan kemiklerini ovuşturdu. Ama başka çaresi kalmamıştı. Etrafına şöyle bir bakındı. Burada işe yarar bir şey bulamazdı. Tam o sırada üst kattan ayak seslerini işitti. Karı koca az evvelki gürültüleri duymuş olmalıydılar. Hiç bozuntuya vermeden onun istediği de buydu zaten. Yerde yatan kaptanın baygın vücudunu kolundan tuttuğu gibi sürüklemeye başladı. Daha mutfağa çıkan merdivenlere gelmeden Leonların sesini duydu. Salih Reis, ayak sesleri basamaklardaydı. Hem de bu defa karı koca birlikte iniyorlardı. Erol onları bodrum odasının kapısında karşıladı. Bir yandan da kaptanı yere sürüklemeye devam ediyordu. Evde bir yabancı yakaladım. Hırsız olabilir. Onu daha evvel görmüşlüğünüz var mı? Başını kaldırıp basamaklardaki karı kocaya baktı. Leonor 2 saat evvel odasına gelirken giydiği sabahlığına bürünmüştü. Sarı saçları dağınık, gözleri yorgunluktan veya yeni daldığı uykudan birden fırlanın mahmurluğu içindeydi. Erol elinde olmadan acaba sabahlığın içinde yine çırılçıplak mı diye düşünmekten kendini alamadı. Yaşlı kocası da sırtına kalın ve uzun bir robe de chambre geçirmişti ama elindeki silahı hala ajana tutar vaziyetteydi. Kısa ve şaşkın bir an yaşadılar. O şaşkınlık anından yararlanan Erol sanki bulduğu adamı tanımıyormuş gibi sözünü yeniledi. Bir şey söylemeyecek misiniz? Bu herifi tanıyor musunuz? Leonora kekeledi. O bizim yanımızda çalışır. Teknemizin kaptanıdır. Erol hayrete düşmüş gibi sordu. Burada mı kalır? Evet. Bilmiyorum diye fısıldadı ajan utanmış gibi davranarak. Az evvel tuvalete kalktım. Aşağıda ışığı görünce huylandım. Sessizce indim. Mutfağın ışığı yanıyordu. Silahımı çıkarıp bu odaya geldim. Ama beni silahlı görünce üzerime saldırdı. Ne yalan söyleyeyim. Onursuz ya da Dunayev'in gönderdiği biri sandım. Vasili Kirilenko yerde baygın yatan kaptanına bakıyordu. Adamı durduğu yerden uzun uzun seyretti. Sonra adamın kan içindeki yüzüne bakarak bozuk almancasıyla sordu. Ona neyle vurdun? Tabancanın kabzasıyla mı? Yok canım, sadece okkalı bir yumruk indirdim yüzüne. Vasili bu defa yaklaşıp eğilerek adamın yüzünü inceledi. Galiba burnunu kırmışsın. Ama suç benim değil, kaptanınız olduğunu söylemedi. Yaşlı adamın kızı bozulacağını sanıyordu. Ama Vasili hiç oralı olmadı. Aksine sırıtmaya başladı. Bravo dedi, iyi iş becermişsin. Kaptan boğa gibi güçlüdür. Bir yumrukta bu hale geleceğini hiç sanmazdım. Leonora telaşlıydı. Kocasına bakıp Rusça bir şeyler fısıldadı. Yaşlı adam umursamazcasına omuzlarını silkti. Kadın bu defa Erol'a dönerek onu bu halde bırakamayız. Lütfen bana yardım edin de yatağını taşıyalım dedi. Ajan ilgisizce homurdandı. Nasıl isterseniz. Sonra adamı yerden kavrayarak kucağına aldı ve rahatlıkla yatağına yatırdı. Ben biraz pamuk, buz, sargı bezi falan getireyim diyen Leonora yukarıya koşarken bodrum odasında iki erkek yalnız kaldılar. Vasiye tabancasını Robloşambar'ın cebine tıkmıştı ama kuşkulu bakışları hala ajanın üzerine çevirikti. Hafif alaycı bir şekilde söylendi. Görünüşe göre çok güçlü biri olmalısın. Ne demek istiyor acaba diye düşündü Erol. Yorucu geçen bir sevişmeden sonra bu gücü nasıl bulduğumu mu ima etmek istiyordu? Belki de. Fakat Erol kastedilerini anlamazlığa gelerek Almanya'da uzun süre boks yapmıştım. Bana çok hafif geldi diye gülümsedi. Belli oluyor. Salih Reis yattığı yerde inlemeye başlamıştı. Anlaşılan kendine geliyordu. Az sonra Leonora elinde sıhhi araç gereçle geri döndü. Kimseden yardım istemeden önce alkolle kaptanın yüzünü temizledi. Kanamayı önlemek için burun deliklerine pamuklar tıktı. Yüzünü sargı bezleriyle bandajladı. Doğrulurken bunlar ilk önlemler fakat bir doktora görülmesi gerek. Sanırım burun kemiği kırılmış diye mırıldandı. Salih Reis gözlerini açar açmaz acıyla inledi. Ama başucunda tanımadığı yabancıyı orada görür görmez kalkmaya davranacağı sırada Leonora onu omuzlarından bastırdı. Tamam kaptan tamam diye mırıldandı. Bu bey tanıdığımız misafirimiz de ve sana haber vermeyi unuttuk. Kel kafalı adam ama hanımefendi diye inledi. Fakat cümlesinin sonunu getiremedi susmak zorunda kaldı. Erol gülümsemedi. Beni hırsız sandı. Ben de onu bu eve kötü niyetle gelmiş biri. Üzgünüm ama yapacak başka bir şeyim yok. Fazla uzatmaya gerek yok dedi Vasili. Böyle şeyler olur. Nedense yaşlı adamın suratında memnun bir ifade oluşmuştu. Henüz gün doğmamıştı ama kimse yatmayı düşünmedi. Leonora Salih Reis'i sabahleyin doktor gözükmesi için ikna ettikten sonra bodrum katındaki odasından çıktılar. Sarışın kadın çay pişirmek için mutfağa girerken Vasile Erol salona geçtiler. Yaşlı adam kocaman çini sobaya odun ve çıra koyarak hemencecik tutuşturdu. Hareketleri biraz ağırdı ama hiç de hasta biri gibi görünmüyordu. Leonora çay tepsisiyle dönerken odanın soğuğu çoktan kırılmıştı. Gözle görülür bir gerginlik vardı aralarında. Sıkıcı ve düşündürücü. Erol'un gece evi aramaya kalkışması kaptanın burnunu kırılmasından başka bir şey aramamıştı. Genç ajan hala evde onların kimliğini sağlamaya yarayacak bazı belgelerin varlığına inanıyordu. Ama artık onları ancak yatak odalarında bulabileceği aklı kesmeye başlamıştı. Onları ulu orta herkesin bulabileceği yerlerde saklamayacakları muhakkaktı. Asıl bir yolunu bulup yatak odalarına girmeliydi. Leonora kocasının yanında yine soğuk ve mesafeli davranıyordu. Sanki 2-3 saat evvel kollarının arasında ihtiras ve arzudan titreyen kadın o değildi. Mecbur kalmadıkça yüzüne bile bakmıyordu. Çay fincanını Erol'a uzatırken sırtı kocasına dönüktü. Ajan hafifçe parmaklarını eline değdirmiş, göstereceği reaksiyonu anlamak için gözlerinin içine bakmıştı kısa bir süre. Hiçbir tepki yoktu. Ne bir heyecan ne de bir kaçamak gülümseme. Asıl hayretine mucip olan husus yaşlı kocanın daha rahat ve içten davranışlarıydı. Sanki kaptanın burnunun kırılmasından memnun olmuş gibiydi. Bir an aklına daha değişik bir ihtimal geldi ajanın. Yoksa Leonora'nın Salih Reis'le de mi ilişkisi vardı? Neden olmasın diye düşündü. Cinselliği yaş bir kadındı Leonora. Bu gece yaşadıklarından sonra onun erkeksiz duramayacağını gayet iyi anlamıştı. Kaptan ise güçlü ve pervasız bir adama benziyordu. Karısının iki boğazı çatışmış ve birinin burnu kırılmıştı. Bu da en azından yaşlı kocayı hoşnut etmişti. Olamaz mıydı? Odadaki sessizliği Leonora bozdu. Almanca konuşuyordu ve Almancası kocasına kıyasla çok daha iyiydi. Salih Reis 5 senedir yanımızda çalışır. İyi, namuslu ve dürüst biridir. Ona Bodrum'daki odayı tahsis ettik. Hem kaptanımız hem de evin koruyucusudur. Biliyorsunuz oturduğumuz yer oldukça ıssız. Hem her sabah balığa çıkar erkenden. Keşke size onun da bu evde yaşadığını söyleseydik. Bütün bunlar olmazdı. Erol tam ağzını açıp bir şeyler söylemeye çalışırken Vasili kirlenk araya girdi. Üzülmene gerek yok dedi. Böylece onun bizi ne kadar koruyabileceğini de anlamış olduk. Hiç de başarılı değilmiş. Daha ilk olayda burnu kırılıp pes etti. Genç adam ne diyeceğini kestiremedi. Ağzının içinde bir şeyler geveledi. Bizim yanımızda çalışmak ister misin? Dilediğin aylığı ödeyebiliriz. Erol huylanarak yaşlı adamı süzdü. Yudumladığı çayın tadı birden buruk ve tatsız gelmeye başladı damağına. Kendisine hiç hoşlanmayan bu ihtiyar acaba neden şimdi yeni bir iş teklifinde daha bulunuyordu? İhtiyatlı olmak gereğini duydu. Aşağıdaki adamı bir yumrukta serdiği için mi yoksa karısını tatmine kavuşturduğundan mı? Zaman kazanmak için sordu. Yani yanınıza daimi kalmamı mı istiyorsunuz? Vasile'nin gözleri ışıldamıştı. Evet dedi adam. Ama aynı anda Leonor'un itirazı yükseldi. Hayır, olmaz. Ajan afallamıştı. Aslına bakılırsa Leonora'nın itirazıyla onu büyük bir yükten kurtarmış oluyordu. Ama kadının bu olumsuz müdahalesini bir anlam verememişti. Bakışlarını biraz da hayretle kadına çevirdi. Leonora gergin ve sinirli görünüyordu. Yoksa onu unutulmaz bir tatmin eriştirdiğini düşünürken yanılıyor muydu? Evde dilediği zaman koynuna girebileceği bir erkeği neden reddediyordu şimdi? Yatakta orgazma ulaşıp rahatlarken titreyişlerine sonra da kılı göğsüne kondurduğu veda öpücüğünü düşündü. O an hayatından son derece memnun görünüyordu. Ya şimdi? Bu itirazın bir nedeni olmalıydı. İki erkek de başlarını çevirip Leonora'dan bir açıklama beklediler. Sarışın kadın başını dikleştirmiş, mütehakkim halini hiç bozmamıştı. Sanki bu evde son sözü ben söyleyeyim diyen havası devam ediyordu. Önce kocasına dönerek Rusça bir şeyler söyledi. Ne yazık ki Erol'un ne söylediğini anlayamamıştı. Ama adamın hafifçe kızardığını hissetti. Vasili önüne baktı. Sonra Leonora ajana dönerek bir defa Türkçe konuştu. Belli ki söylediklerinin kocasının anlamasını istemiyordu. Beni yanlış anlamış olabilirsin diye fısıldadı. Ben evli bir kadınım. Biliyorum dün gece yaşadıklarımız asla olmamalıydı. İrademe yenik düştüm. İktidarsız bir koca ile yaşamının zorluğunu bilemezsin. Ama ben hafif meşrep bir kadın değilim. Bu gece cümlesinin sonunu getirmedi Leonora. Kısa bir an gözleri yaşarır gibi oldu. Sanki devam ederse büyük bir zaafını itiraf edecek gibiydi. Oysa Erol'un gözlerinde cümlenin sonunu bekler bir hal vardı. Tam artık kadının konuşmayacağını düşündüğü anda Leonora kısık bir sesle fısıldadı. Evet, bu gece iliklerime kadar doydum. İnanılmaz bir tatmine ulaştım. Korkuyorum. Şayet bu evde kalırsan seni her gördüğümde aynı şeyin tekrarını isteyebilirim. Burada kalamazsın. Sonu hepimiz için kötü olur. Kabul edemem. Asla. Öyle garip şeyler oluyordu ki ajan yine ne diyeceğini kestiremedi. Ayrıca kadının söyledikleri de pek inandırıcı gelmiyordu. gitmesini değil kalmasını istiyordu adeta. Bir oyun, bir deneme miydi yoksa? Göstereceği tepkiyi mi ölçmek istiyordu? Ya da kalmak için kadına yalvarmasını mı? Soğuk ve ilgisiz kalmayı yeğledi. Nasıl isterseniz diye mırıldandı sonra. Ama göz ucuyla bakıştığında Leonor'un belli belirsiz kaşların çıtıldığını, ilgisiz kalışına bozulur gibi olduğunu hissetti. Kadın denen yaratık hiç değişmiyordu.